Ayrım 15, sayfa 160. Hazreti Havva, Hazreti Adem'in E kemiğinden yaratıldı. E kemiğini doğrultmaya kalkarsanız kırarsınız. Onun için kadın daima eğridir. Doğrultmaya kalkarsan kırarsın ifadesi hadis kitaplarında ve diğer kaynaklardan da yer almaktadır. Mesela Buhari adlı hadis kitabının Nikah kitabının 79-80. hadislerinde bu ifade vardır. Eğri kemiklere sahip olan erkek doğru oluyor da bir E kemiğinden yaratılan kadın nasıl eğri oluyor? Kaldı ki Nisa 1 ve Araf 189. ayetlere göre Adem ile eşi ayrı ayrı tek bir cevherlikten yaratılmıştır. Bu ayetlere bakmadan kadının E kemiğinden yaratıldığı ve o nedenle eğri olduğu şeklindeki İsrailiyat hikayelerine inanmak ve o şekilde anlatmak İslam ve Kur'an adına çok büyük bir hatadır. Manevi kızım Miyase'nin de dediği gibi onlar nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Onun kudret çamuru bitmiş ve çamurdan bir kadın yaratmış. Dönüp Hazreti Adem'e demiş ki, ver bana bir kemik, yaratayım sana bir hanım. Bu nasıl bir anlayış ve nasıl bir hurafedir? Eğrilik kadının biyolojik yapısından gelmez. Çünkü eğrilik insanın kaderi değildir. Eğrilik sonradan elde edilen, toplumsal ilişkilerden gelen, cehaletten kaynaklanan bir davranış biçimidir. Eğriliği biyolojik bir nedene bağlamak, Hristiyanlıktaki nesilden nesile intikal eden asli günaha benzetmek olur. Şimdi burada ilahiyat fakültelerinde akademisyen olan ve olacak olanların bu konuları sorgulamaları gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan görev yapan tüm müftü ve imamlar halka doğru bilgi vermelidirler. İsrailiyat hikayeleriyle İslam anlatılmaz. Hem ayetleri ters düşürülür, hem kadına iftira edilmiş olur. Hem de Kur'an'ın kader anlayışı derinden yaralanır. Din eğitimini akademisyen olarak sürdürenler elbette bu konuları sorgulayacak, Kur'an'ın egemenliğinde cevaplandıracaklardır. Doğru ile yanlışı Kur'an'la ayıracaklardır. Parantez. Nisa 105. Nahl 64. Kur'an bu ayetlere göre İhtilafları çözer ve Yüce Allah'ın gösterdiği şekilde görmeyi, hüküm vermeyi sağlar. 16. Sevginin yanlış objeye yönlendirilmesi. İnsanı en çok yanıltan, dini hayatta hataya sürükleyen, ayağını kaydıran duygusal güçlerden biri sevgidir. Bu duyguya yanlış yaklaşmak, ona egemen olma yerine onun egemenliğine girmek, insanı ya da inananları şirke sürüklemektedir. Müslümanların en büyük hatalarından biri, kimi ne zaman seveceklerini bilmemeleri, saygıyı tapınmaya götürmeleri, saygı ile tapınmanın farkını bilmeme ve arkasındaki çizgiyi kaybetmeleridir. Kimi ne kadar seveceklerini bilemeyenler, saygıyı tapınmaya kadar götürmekte ve farkına varmadan şirke düşmektedirler. Yüce Allah, bilinçsiz insanları sevgi denen duygunun nasıl şirke sürüklediğini öncelikle Bakara 165'te ve Tövbe 30-31'de ele almakta. Bu yanlış anlayış, inanış ve uygulamalara çözüm getirmekte ve nasıl hata yaptığımızı ışık tutmaktadır. Bazı insanlar Allah'tan başkalarını Allah'a ortak, denk tanrılar edinir. Onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördüklerinde anlayacakları gibi bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi. Parantez, Bakara 165. Bu ayette birkaç konu ele alınmakta ve şirkin nasıl meydana geldiğine, insan hayatını nasıl tahrip ettiğine dikkat çekilmektedir. Şimdi ayetin çatısını oluşturan temel konuları ele alabiliriz. 1. Sevgi-şirk ilişkisi. Allah'tan başka varlıkları Allah'a denk tutmak şirktir. İnsan onları Allah ile nasıl denk tutabilir? Başka bir ifadeyle insan bu denkliği ne ile kurmaktadır? Ayet bu soruyu cevap vermektedir. İnsan Allah'tan başka varlıkları Allah'ı sever gibi sevmekle bu denklik kurma şirkini gerçekleştirmiş olur. Yani insanın bir objeye ölçüsüzce sevgi beslemesi onu Tanrı seviyesine çıkarmasına sebep olabilir. Sevgi kaygan bir alanı andırır. Her an insanın ayağını kaydırabilir. Bu da insanı şirke düşürebilir. Sevgi alanında çok temkinli gezinmek gerekiyor. Çünkü sevgi insanı fazilete de götürür, rezilete de götürür. Sevgi aynı zamanda bir bataklığı andırır. Yürümesini bilmeyeni içine alıp çeker. Yüce Allah bu ayette sevginin şirke nasıl dönüştüğüne dikkat çekmekte. Böylece insana neyin ne kadar seveceğini bilgisini vermekte ve eğitimini yapmaktadır. Sevgi, alanını düzenlemede sağlam bir inanca sahip olunamayacağına da işaret etmektedir. Hangi varlık ve nesnelere duyulan sevginin insanı şirke götüreceğine Tövbe 24'te işaret edilmektedir. Ebeveyn, çocuklar, kardeş, eş, kabile, mal, ticaret ve meskenlere duyulan sevgi, Allah'a, peygambere ve Allah yolunda mücahedeye olan sevgiden daha çoksa insanı şirke götürür. Yüce Allah bu ayette insanın sosyal ve ekonomik çevresini oluşturan 8 değerden bahsetmektedir. Müminler bu değerleri Allah, peygamber ve onun uğrunda cihattan daha sevgili tutamaz. Tuttuğu an şirke girmiş olur. Böylece Yüce Allah sevilen objeye göre sevgiyi ayarlamaktadır. Sevilen ile sevgi arasında bir denklik olmaktadır. Bu dengeyi kurmak bir bilinç işidir. İnsanları bir duygu eğitimine tabi tutan Yüce Allah, bu duygunun eğitimini yapılmadığı takdirde insanların her an şirke düşürebilecekleri ihtimalini işaret etmektedir. Bakara 165 ile Tevbe 24'te bu duygu eğitimini gerçekleştiren Yüce Allah, özellikle sevgi ile şirk arasındaki ilişkiyi işlemektedir. Bir takım şeyleri Allah'ı sever gibi sevmek, Allah'a eş koşmanın işaretidir. Bunun da bütün insanlara değil, bazılarına mahsus olduğunu bazı insanlar ifadesiyle açıklamaktadır. 2. Tek Allah'a iman etmenin işareti de yine sevgiyle ifade edilmektedir. İman eden insan Allah'ı daha çok sever. Bu dengeyi iman mı kurmaktadır yoksa sevgi bilinci mi bilinmez. Hangi varlığa ne kadar sevgi duyması gerektiğini bilen insan ancak iman eden bir insan olabilir. İman eden bir insan bu konuda hata yapmaz. Tevbe 23 ile 24. ayetlerini bir araya getirdiğimizde iman edenlerin de bu hataya düşeceğini anlaşılır. Yüce Allah söz konusu ayetlerde iman edenlere hitap etmektedir. Eğer iman edenlerin şirke düşme ihtimali olmasaydı, ey iman edenler ifadesini kullanmazlardı. Ayetin yukarıda nakledilen bölümünde Yüce Allah, iman ile sevgi arasındaki ilişkiye dikkat çekmekte ve aralarında bir denge kurulmasını öngörmektedir. Allah'a iman etmek, onu daha fazla sevgiyi gerekli kılar. Şirk, iman ve sevgi, duygu anlamının temel taşlarıdır. Sevgi ile inancın duygu alanındaki yeri doğuştan olduğu halde şirkin sonradan kazanıldığının da bilinmesi gerekir. Demek ki şirkin insan fıtratı ile hiçbir alakası yoktur. Doğuştan gelmeyen bu duygunun doğuştan gelen inanç duygusunun yerini alması hatanın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Bu durum bir bakıma dağdan gelenin bağdakini kovmasına benzemektedir. Duygu eğitiminden geçmeyenler sonradan geleni doğuştan gelenin yerine koyma hatasını işleyebilirler. 3. Sonradan meydana gelen şirkin tevhid inancının yerini alması gibi çok büyük bir günahın iki dinamiğini Yüce Allah bu ayette vermektedir. Ayetin yukarıdaki bölümü bu dinamiklerinden birinin bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu bilememe ya da görememe olduğunu göstermektedir. Ayetin bu kısmında Yüce Allah şirk koşanları zalim sıfatıyla vasıflandırmaktadır ki bu şirkin zulüm olduğu anlamına gelir. Lokman 13'te Hazreti Lokman'ın ağzından şöyle buyurulmaktadır. Lokman oğluna öğüt vererek yavrucuğum Allah'a şirk koşma, doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti. Genelde zulüm insanlar arası ilişkilerde hakların çiğnenmesiyle ilgili kullanılan bir kavram olarak bilinir. İtikadi bir meselede zulüm kavramının kullanılmasını izah ederken de yine haklar konusunda hareket etmek gerekiyor. Yüce Allah'ı birlemek ve ona şirk koşmamak onun hakkıdır. Yani Allah'ın en önde gelen hakkı ona şirk koşulmamasıdır. Şirk koşan insan Yüce Allah'ın bu hakkını çiğnediği için bir zulüm işlemiş olacaktır. Oysa insanın içindeki inanç duygusunun yönü ve hareket tarzı tevhid inancını doğrudur. Amacına yani Allah'a doğru hareket etme ve ettirilme insan doğasının gereğidir. Şirk koşan insan fıtratın gereğini yerine getirmemekte, onu yanlış yöne ve objeye yönlendirmektedir. İşte bu yanlış yönlendirme hakka tecavüz olduğu için zulümdür. Demek ki şirkin büyük zulüm olmasının sebebi iki yönlü bir hak gaspına yol açmasından kaynaklanmaktadır. Bu zulmün bir boyutu Allah ile diğer boyutu insan ile ilgilidir. İnsanın en büyük zulüm olan şirk hatasını işlemesine neyin sebep olduğunu ayetin sonraki kısmından çıkarabiliriz. Bütün gücün Allah'a ait olduğunu bilmemek ve görememek, başka varlıklarda tanrılık gücü görmek ya da gücün kimde kaldığını veya gücün kaynağının kim olduğunu bilememek, şirke götüren sebeplerden biridir. O zaman şu gerçek ortaya çıkmaktadır. Din eğitimcileri insanlara gücün kimde toplandığını ve kaynağının kim olduğunu öğretmelidirler. Tevhid inancının temelini gücün kimde toplandığı bilgisi oluşturmalıdır. Allah'ın her şeye gücü yettiği bilgi ve inanca sahip olmayan kimsenin şirke düşmeme ihtimali çok zayıftır. Şirk koşanlar Allah'tan başka varlıklarda bir güç vehdettikleri için onlara kutsallık vermişler ve vermektedirler. Demek ki müşrikler bütün gücün Allah'a ait olduğunu bilseler de şirk batağına sapmazlardı. İşte bu bilgi eksikliği şirkin dinamiğini teşkil etmektedir. 4. Allah'ın gazabının şiddetli olduğunun bilinmesi şirkten caydırıcı bir etkinliğe sahiptir. Şirk koşanlar Allah'a eş koştukları tanrıların azap etme güçlerinin olmadığını, azap etme gücüne sadece Allah'ın sahip olduğunu bilseler de şirke düşmezlerdi. Burada da bilgi eksikliği söz konusudur. Bu insanların amellerini en ince detayına kadar değerlendirilip ceza ve ödüle tabi tutacak gücün kimde olduğunu sorusuna doğru cevabı verecek bilgidir. Azap etme gücüne sahip olmayan Tanrı olamaz. Allah kullarına azap etmez ama kul kendi cehennemini kendi amelleriyle hazırlar. Böyle bir değerlendirme ortamını temin etme kudreti ise sadece Allah'a aittir. Bu dünyada haksızlığa uğrayanların haklarını alacakları bir alemi yaratmayan varlık kutsanmaya, Tanrı olmaya layık değildir. Yorumunu yaptığımız Bakara 165'te çok önemli bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Kudretin kime ait olduğunu ve azap etme gücünün kimde bulunduğunu bilmeme, sevginin yöneleceği objeyi seçme konusunda hata yapmaya yol açmakta, güçsüz yaratıklara tanrılık sıfatını vererek şirk bataklığına saplanmaya sebep olmaktadır. Demek ki güç ve azap hakkındaki yanlış bilgi ile sevginin yanlış anlaşılma ilişkisinden bir başka prensip daha doğmaktadır. O da sevgi denen duygunun eğitiminin bilgiye dayanmamasının gerekli olduğudur. Beyinden gönle giden bilgi kanalı çalışınca duygu aleminde sapmalar meydana gelmeyecektir. Onun için ayette Yüce Allah zalimler bilselerdi buyurmaktadır. Böylece bilgilendirme yapılmadan duygu eğitiminin yapılamayacağı bilgisi ortaya çıkmaktadır. Bu ayet sevgi denen kaygan duygu aleminde ayağın kaymasını önleyecek gücün bilgi olduğunu işaret etmektedir. Bilgisiz sevgi alemi ağaçsız araziye benzer ki böyle toprağın erozyona uğraması kaçınılmazdır. Sevgi aleminde gerçekleşecek erozyon şirk eden zulme yok açacaktır. Toprağı akıp giden cascavlak taşların kaldığı bir gönülde şirkten başkasını bulmak mümkün değildir. Netice olarak diyebiliriz ki duygu eğitimi bilgiye dayanmalıdır. Bu ayette şirkin gerisindeki dinamiklere işaret edilmek suretiyle bilgilendirme yapılmalıdır. Şirk, sevginin yanlış yönlendirilmesine, neyin ne kadar sevileceğinin bilinmemesine, bunlar da gücün kimde toplandığının ve azabın kime ait olduğunun bilinmemesine bağlanarak çok önemli bir sebep-sonuç analizi yapılmaktadır. Herkes bu analizi kendi içinde yapabilir ve kendi içindeki eksik ve yanlışları görebilir. Yüce Allah buna iki örnek vermektedir. Biri peygamberler vasıtasıyla, diğeri ise ilim ve din adamlarıyla alakalıdır. Ayetler şöyledir. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarında geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da döndürüyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilgilerini, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Halbuki onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Parantez. Tevbe 30-31. Bu ayetlerin analizinden çıkarılacak neticeler şunlardır. 1. Üzeyr kimdir? Arap dilinde Üzeyr, İbranice'de Azra adıyla anılan bu insan, kaybolan Tevrat'ı yeniden toparlayıp tevbin eden, Tevrat'a bugünkü şeklini veren kişidir. Ona Allah'ın oğlu sıfatını verenlerin Arabistan Yahudileri olduğundan hemen hemen ittifak vardır. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadise göre Medineli Yahudilerin bir kısmı bir keresinde Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Sen bizim kıblemizi terk etmişken ve Üzeyr'i Allah'ın oğlu olarak görmezken biz sana nasıl uyarız?" Tevrat'ı tevdit etmesiyle sebebiyle Yahudilere Uzeyr'e saygı ve itibarla müstesna bir yer verdiler ve onu en abartılı sıfatlarla andılar. Parantez: Muhammed Esed. Kur'an mesajı. Sayfa 356. Üzeyr, sonraki Yahudilikte hakim olacak olan kendine has resmi ve standart Yahudi din kurumunun kurucusudur. Yahudiler, tanrısal sıfatlar vererek tam anlamıyla şirk olan bir ifadeyle Üzeyr'den Allah'ın oğlu olduğunu söylediler. Ona bu sıfatları yakıştıran ifadeleri eski ahitte bulmak mümkündür. İsrail, benim oğlumdur. Parantez, Çıkış 22-23. Ben İsrail için babayım. Parantez, Yeremya 31-9. Bu ifadeler müşrikçe çağrışımlar olduğu için Kur'an bunları reddetmektedir. Yahudilerin sadece Üzeyr ile ilgili olan bu ifadeleri daha sonra genişletilerek bütün Yahudilerin Allah'ın oğlu olduğu iddiasına ve inancına kadar uzandı. Parantez, Maide 18. Öyle anlaşılıyor ki Yahudiler bir taraftan Allah'ı beşerileştiriyor, diğer taraftan da beşer olanı tanrılaştırıyorlardı. 2. Mesih Hazreti İsa'dır. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ettiler. Parantez, Matta 19-28. Öyle anlaşılıyor ki Yahudi kültürü Hristiyan kültürünü etkilemiştir. Üzeyr'e Allah'ın oğlu diyen Yahudilere karşı naziri olarak Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Hazreti İsa Allah'ın oğlu olarak da kalmadı. Onu doğrudan tanrılaştırdılar. Andolunsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Maide 72. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten siz pek çirkin bir şey ortaya attınız. Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir. Parantez. Meryem 88-90. Görüldüğü gibi Kur'an ve Matta İncil'i Hristiyanların Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inandıklarını ispatlamaktadır. Yahudilerde bu oğul olma işi Üzeyr'de kalmadı. Kendilerinin de Allah'ın oğlu olduğunu söylediler. Parantez Maide 18. 3. Ayette geçen evhab, ağız kelimesi. Buna bilgilerin köksüz olduğu, hakikatle ilgisi olmadığı, akıldan gelmediği anlamı katılmaktadır. Düşünmeden, doğruluğunu tartışmadan gelişi güzel söylenen bir söz olmaktan öte herhangi bir değer taşımadığı manasını da vermektedirler. Akıldan kaynaklanmayan, bir delile dayanmayan bu iddia ağızdan çıkan dayanaksız bir sözden ibarettir. Bunu şu sözlerle ispat edebiliriz. Onlar kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylerler. Parantez, Ali İmran 167. Bu ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar ancak yalan söylerler. Parantez, Kehf 5. Allah ağızdan geveleyerek fetva vermeyi de Müslümanlara yasaklamıştır. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demeyiniz. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Parantez, Nahl 116. Üzeyr'i ve Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak ifade eden söz, Allah'a iftiradan ve şirk koşmaktan başka bir şey değildir. 4. Ayette geçen mütehat kelimesinin benzemek, uymak, tabi olmak manasına geldiğini söyleyenler vardır. Bu manadan hareket edersek varacağımız netice Yahudilerin ve Hristiyanların bu sözlerini geçmişteki kafirleri taklit ederek söyledikleridir. Çünkü onlardan önce inkarcılar melekleri Allah'ın kızları olarak görüyorlardı. Ey müşrikler! Rabbiniz erkek çocukları sizin için ayırdı da kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Parantez, İsra 40. Yahudiler ve Hristiyanlar müşriklerin bu sözlerini değişik bir şekle sokarak taklit ettiler.